Cansu Çağlayan'la Yeni Gün başlıyor.
Biraz önce sormuştum, hayalleriniz arasında İsviçre Alplerinde huzurlu bir yaşam sürmek var mı diye. Cevabınız evetse o zaman Albiren Köyü tam size göre. Varez kantonuna bağlı bu küçük köy nüfus kaybını durdurmak için yeni yerleşimcilere harika bir fırsat sunmaya başlamış. Köye taşınan her yetişkine 25 bin İsviçre frangı, her çocuğa ise 10 bin İsviçre frangı veriliyormuş. Düşünün, iki yetişkin ve bir çocuklu aile tam tamına 60 bin İsviçre frangı kazanabiliyor. Yani yaklaşık 3 milyon Türk lirası. Eğer doğayla iç içe bir hayat hayal ediyorsanız belki de şimdi tam zamanı. Peki siz olsanız bu fırsatı değerlendirir miydiniz? Her şeyi bırakıp bu İsviçre'nin küçük köyüne yerleşir miydiniz? Teknoloji koleksiyoncularını ilgilendiren bir haberim var. Neredeyse 18 yaşında, kutusu hiç açılmamış birinci nesil iPhone açık arttırmada tam 130.027 dolara satılmış. Yani yaklaşık 4.184.000 Türk lirası. LCG Auctions tarafından gerçekleştirilen açık arttırma Mart ayında 10.000 dolar başlangıç fiyatıyla başlamış. Cihazın hiçbir hasar, çizik veya solma barındırmadığı, tamamen orijinal ve mükemmel durumda olduğu belirtildi. Normalde 100.000 dolara alıcı bulması beklenen bu nadir iPhone 24 Mart'taki satışta tüm beklentileri aşarak 130.000 doları geçmiş. Yani elinizde açılmamış bir iPhone varsa değerini bilin, 4 milyona yakın bir bedelle satma ihtimaliniz yüksek görünüyor. Stranger Things dizisini izlediniz mi, izliyor musunuz? 80'lerin havasını iliklerimize kadar hissettiren, küçük bir kasabada kaybolan çocuğun ardından başlayan ve Upside Down denen karanlık bir evrenle bağlantılı gizemleri anlatan, kısacası dünya çapında milyonları ekran başına kilitleyen bir dizi bilmeyenler için. Ve şimdi final zamanı. Netflix öyle bir veda hazırlıyormuş ki televizyon tarihinin en pahalı finallerinden biri olabilirmiş. 4. sezonda bölüm başına 30 milyon doları bulan maliyet rekor kırmıştı. Finalde bu rakamların çok daha üzerine çıkılacağı konuşuluyor. Dizinin senaristi ve yönetmeni Duffer kardeşler, final 2 saat uzunluğunda olacak ve sonunda Upside Down'ın sırrı çözülecek dedi Stranger Things. Hayranlarına, izleyenlere güzel haber. Daha önceki yayınlarımda bahsettiğim katlanabilir iPhone'un ekran üretimi artık başlıyor. MacRumors'ın haberine göre Samsung Display, Güney Kore Asan'daki A3 fabrikasında bu ekranlar için özel bir üretim hattı kurmuş. Apple ve Samsung Display arasında en az 2 yıllık bir tedarik anlaşması imzalanmış. Apple normalde tedarikçilerini çeşitlendirse de Samsung'un katlanabilir ekran konusundaki deneyimi bu anlaşmayı cazip kılmış durumda. Yani katlanabilir iPhone 4,5 mm kalınlığında 7 inçlik bir iç ekran, yeni menteşe tasarımı ve kırışıksız bir ekrana sahip olacak. Ayrıca geniş ve ultra geniş açılı arka kameraya A20 çipe sahip olacakmış. Apple ve Samsung arasındaki bu işbirliği de teknoloji devlerinin rekabetine rağmen katlanabilir ekranlar konusunda işbirliğinin de sürebileceğini gösteriyor. Ben de merak ediyorum çok, katlanabilir iPhone nasıl olacak? Biraz önce bahsettiğim son günlerde sosyal medyada dolaşan haber, Eyfel Kulesi'nin 2026'da yıkılacağı iddiası. Ama merak etmeyin, bu tamamen yanlış. Neler olmuş, neden bu iddia ortaya atılmış? 2 Ekim'de Fransa'daki genel grevler nedeniyle kule bir günlüğüne güvenlik amacıyla kapatılmış. Bu kapanışta mizahi haberlerle karşılaşınca Eyfel Kulesi yıkılıyor diye sosyal medyada yayılan söylentilere yol açmış. Eyfel Kulesi hala dimdik ayakta ve ziyaret edilebilir. SETE, yani kuleyi işleten kuruluş, bu söylentilere resmi bir yanıt vermiş. Kuleyi ziyaret etmek hala mümkün. Demek ki romantik tekliflerinizi veya Paris gezilerinizi şimdiden iptal etmeye gerek yok. Sosyal medyada okuduklarımıza da hemen inanmamakta fayda var. Erkek arkadaşlarımla buluştuğumda birlikte sohbet etmek, dertleşmek, oyun oynamak bana çok iyi geliyor. Hatta ertesi gün bile kendimi böyle hafiflemiş hissediyorum, iyi hissediyorum. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Robin Dunbar'ın hazırladığı bir rapora göre de erkeklerin haftada en az 2 kez arkadaşlarıyla bir araya gelmesi sağlık açısından son derece önemliymiş. Burada sadece sohbet etmekten değil, birlikte bir şeyler yapmaktan söz ediliyor. Futbol oynamak, bir maça gitmek ya da cuma akşamı dostlarla buluşup vakit geçirmek gibi. Bu tür sosyal etkileşimler bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş, hastalık sonrası toparlanmayı hızlandırıyor ve stresi azaltıyormuş. Dahmer en yakın 4 arkadaşla düzenli olarak vakit geçirmenin sağlığı koruyan güçlü bir etki yarattığını söylüyor. Yani benim gibi dostlarla buluşmak sadece keyifli değil, aynı zamanda biyolojik bir ihtiyaçmış, erkeklere duyurulur. Tatil deyince akla gelen o meşhur ada Mallorca. Orada işler biraz değişiyor şu sıralar. Belediye başkanı yeter artık demiş ve yepyeni bir karar almış. Tatil evi kiralamaları, parti tekneleri, yeni hostellerin hepsi yasak. Neden mi? Çünkü yıllardır süren aşırı turizm artık adanın nefesini kesmeye başlamış. Düşünün, hem kiralar uçmuş hem de yerel halk iyice bunalmış. O yüzden amaç artık çok turist değil, doğru turist, yani daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir turizm. Uygulamada 2026 başında devreye girecek. Yani Mallorca'ya gitmek zaten masraflı bir şeydi, pahalı bir şeydi. Şimdi daha da pahalı olacak bu kurallardan ve kararlardan sonra. Trafikteyken de canımızı sıkan bir şey var. Şehir içinde özellikle GPS sinyalinin yanlış yer göstermesi. Özellikle yüksek binaların arasında navigasyonun sizi yanlış sokağa yönlendirdiği o can sıkıcı anlar olabilir. Belki şu an onu da yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu soruna yeni bir çözüm geliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde geliştirilen Field Positioning System, yani FPS teknolojisi, sadece GPS sinyallerine değil, telefonunuzdaki sensörlere ve kameraya da bakarak konumunuzu çok hassas bir şekilde belirliyor. Böylece kentsel kanyon dediğimiz yüksek binaların sinyalleri bozduğu o karmaşadan kurtulabiliyorsunuz. Yani artık şehir içinde yolunuzu kaybetmek tarihe karışabilir. Siz de sık sık GPS hatası yaşıyorsanız yakında bu çileli durumda sona ereceğe benziyor. Buray, Feride Hilal Akın. Trafiğin yoğun anlarında sevdiğim parçalar burada. Bu arada trafik demişken hız toleransı da artık tarihe karışıyor. Bildiğiniz gibi eskiden hız sınırını biraz aşsanız bile ceza yemezdiniz. Mesela 70 kilometre sınır varsa 77 kilometre hız yapabiliyordunuz. Ama 2026 Ocak'tan itibaren bu değişiyor. Hız sınırını sadece 1 kilometre bile geçerseniz ceza kesilecek. Yani 71 kilometre ile gitmek bile artık yasak. Bu durum tüm radarlar ve hız kontrol cihazları için geçerli olacak. Yani araç hız göstergenize ekstra dikkat edin derim. Çünkü trafik polisi esneklik yapmıyor. Yeni sistem sıfır tolerans diyor. Bu yüzden hız limitlerine kesinlikle uyun ve cezalardan kaçının böylece. Güvenli sürüşler herkese. Biraz önce bahsetmiştim. Dünyanın pek çok yerinde konut krizi var ama Japonya'da çok farklı bir durum var. 9 milyondan fazla terk edilmiş evin olduğu ve bazılarının 10 bin doların bile altında olduğu haberleri şu sıralar sosyal medyada dolaşıyor. Düşünsenize, yıllardır kimsenin kapısını açmadığı bir evi alıp kendi tarzınıza göre döşüyorsunuz. İster kırsalda, ister şehir kenarında. Peki böyle bir fırsat çıksa Japonya'da yepyeni bir hayata başlamak ister miydiniz? Yeni bir hayat kurmak için gerçekten benzersiz bir fırsat gibi görünüyor. Bunu bir araştıralım. Japonya'da böyle bir ev nasıl alınabilir ve nasıl restore edilebilir? Biraz önce Japonya'da ev alma hayallerinden bahsetmiştim. Yine haberim Japonya'dan. Dakiklik gerçekten onlar için çok önemli. Düşünün, Shinkansen hızlı trenlerinden biri sadece 35 saniye gecikmiş. Yarım dakikadan bile az diyebiliriz. Ama kondüktör hemen anons yapıp yolculardan özür dilemiş ve üstüne bir de para iadesi yapılmış. Dünyada dakikliğin bu kadar önemsendiği başka bir yerde yoktur herhalde Japonya gibi. Hiç düşündünüz mü ikinci çocuk olmak nasıl bir fark yaratıyor? MIT, Florida ve Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar incelemiş ve demişler ki ikinci çocuklar, özellikle de erkekler, abla ve abilerine göre %20 ile 40 oranında daha fazla davranış sorunu yaşıyormuş. Yani sadece evde değil, okulda, hatta yasalarla bile daha çok sorun yaşayabiliyorlarmış. Neden mi? Çünkü ilk çocuk anne babayı rol model alıyor, ikinci çocuksa çoğu zaman abla ya da abisini örnek alıyor. Bir de anne babalar ikinci doğumda işe daha hızlı dönünce ilgi farkı da ekleniyormuş. Ama aslında araştırmaya gerek yoktu. Ailenin ikinci çocuğu olarak bana sorsalardı ben de söylerdim aynısını. Bilim kurgu ve aksiyonun unutulmaz efsanelerinden biri geri dönüyor. Arnold Schwarzenegger. 1987'deki ilk Predator filminde hayat verdiği ikonik Dutch Schaefer rolü için yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Hollywood kulislerinde konuşulanlara göre yapımcılarla görüşmeler başlamış bile. Son dönemde küçük bir sürpriz sahneyle evrene geri dönmüştü ama bu kez iş ciddi, tam ölçekli bir devam filminde başrolde sinemada özlediğimiz Arnold Schwarzenegger'i görebiliriz. Neredeyse 40 yıl sonra yeniden başlayacak bu mücadele hem aksiyon hem de bilim kurgu severleri şimdiden heyecanlandırmış durumda. Aynı zamanda Arnold Schwarzenegger'i yeniden izlemek de çok keyifli olacak bence yıllar sonra. Biraz önce sormuştum, sesiniz ya da yüzünüz izniniz olmadan internette dolaşsaydı ne hissederdiniz diye. Bryan Cranston'ın başına geldi bu. Breaking Bad yıldızı OpenAI'ın video aracı Sora onun görüntüsünü izinsiz şekilde taklit edince Hollywood'da kriz çıkmış. Hemen sendikasına başvurmuş Cranston ve işler ciddileşmiş. Tepkiler üzerine OpenAI, Aktörler Birliği ve büyük yetenek ajanslarıyla masaya oturmuş. Sonuç, şirket bu tür istenmeyen üretimler için özür dilemiş ve platformda koruma önlemlerini arttırmış. Ayrıca sanatçılar dijital benzerlikleri üzerinde artık daha fazla kontrole sahip olacak. Ve belki en önemlisi hem OpenAI hem de Hollywood devleri No Fakes Act adı verilen dijital sahteciliğe karşı yasa tasarısına da tam destek verecek.
Tansu Çağlayan'la Yeni Gün sona erdi.